Ayrım 12. Mesnevi Terapi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Sayfa 193. 3. Bölüm. Duygusal zekada 10 adım ve mesnevi. 1. Adım. Kendini tanıma ve farkındalık. Öz bilinç. Bu adım, kişinin kendini duygu, düşünce ve davranışlarını tanıması ve içgörü kazanmasını, İlgi, yetenek ve değerlerini fark edip şekillendirmesini sağlar. Eğitimde kişinin güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilmesi, değiştirebileceği ve değiştiremeyeceği kişilik özellikleri konusunda farkındalık kazanması öğretilir. Hikaye: İnatçı Çırak. Bir zamanlar bir ustanın şaşı bir çırağı vardı. Bir gün ustası ona, "Bizim eve git, rafta bir şişe var. Onu alıp bana getir," dedi. Çırak hemen eve gitti, kapıyı açıp içeri girdi. Ustasının söylediği rafa bakınca iki şişe gördü. Tekrar ustasının yanına dönüp seslendi. "Ustacığım, söylediğiniz rafta iki şişe vardı. Hangisini getireyim?" Ustası, "O rafta sadece bir şişe var. Git onu getir," dedi. Çırak diretti. "Beni gereksiz yere azarlıyorsun usta. O rafta iki şişe vardı. Hangisini getirmemi istiyorsan söyle, onu getireyim," diye itiraz etti. Çırağını inadından bir türlü vazgeçiremeyeceğini anlayan usta, "Madem rafta iki şişe var diye inat ediyorsun, git birini kır, diğerini al getir," dedi. Çırak tekrar eve gitti. Raftaki şişenin birini yere çalıp kırınca ikisinin de gözden kaybolduğunu gördü. Hayata şaşı bakanlar, eğer inatçıysalar, şok edici dersler vermek gerekebilir. Bu hikayede şaşı bir insanın şaşılığının farkında olmamasıyla karşı karşıyayız. Halinin farkında olmaması hata yapmasına sebep oluyor. Yani kendini tanımadığı için farkındalık kazanamıyor. Usta şişenin kırılmasını göze alarak aslında çırağına önemli bir ders veriyor. Bu dersi vermek yerine gidip kendisi şişeyi alsaydı, çırak da bu olaydan bir şey öğrenemeyecekti. İşin olması usta için ikinci plandadır. Çırağının yetişmesini istediği için raftaki şişenin kırılması riskini göze almıştır. Usta farkındalık oluşturmak için çırağına bir öneride bulunuyor. Çırağı da gidip şişeyi kırınca ustasının haklı olduğunu öğreniyor. Buradaki kazanç, ustasının çırağına ders vermesi ve onu yetiştirmesidir. Eğer işin bir an önce olmasını isteyip de şişeyi kendisi alsaydı, sadece iş halledilmiş olacaktı. Ancak usta tercihini şişenin kırılması pahasına, çırağının farkındalık kazanması ve yetişmesinden yana kullanarak çırağına güzel bir ders vermiştir. Bu da ustanın bilgeliğinin göstergesidir. Bu örnekte çırağın gözünde ustasının yücelmesi, değer kazanması gibi görünmeyen bir fayda daha vardır. İnsanlar bazen gözlerinin önünde cereyan eden o yanlışlığı seyretmekle yetinebiliyorlar. Oysa yerinde bir müdahale yapıldığında, çırak örneğinde olduğu gibi, yaşanan tecrübe kulağa küpe olabiliyor. Öğrenme sürecinde düşünce ve duyguların bir arada kullanılması. İnsanlara öğretmek istediklerimizi teypten dinler gibi aktarırsak kalıcı bilgi oluşmuyor. O bilgiye duygusal bir yük yüklemek de gerekiyor. Çünkü ancak disiplinli ve eğlenceli bir ortamda öğrenilenler kalıcı oluyor. Severek ya da bedel ödeyerek öğrenmek kalıcı oluyor. Olabiliyor. Kişi dersten zevk alarak öğrendiği zaman bilgi kalıcı belleğe yerleşiyor. Zevk almadan, sevmeden öğrenilenler kuma yazılmış gibi kısa sürede dağılıp gidiyor. Hikayede çırağın kendisine öğretilmek istenen şeyi kalıcı belleğine kaydetmesi için şok yaşamasına ihtiyaç vardı. Usta da çırağın şok yaşamasını sağlayarak kalıcı bir öğrenme gerçekleştirdi. Mevlana bu hikayede bizlere bilgilerin kalıcı belleğe kaydedilmesiyle ilgili bir yöntem anlatıyor. Aynı zamanda kişinin kendi durumunun farkına varmasının önemini vurgulayıp yanlışta ısrar etmemenin önemine değiniyor. Mesnevi'den söz: Yüzde ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Sakın büyüklenme, elde neler var. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur. Peygamber bunu anlattı, dedi ki, kim kendini bilirse Rabbini de bilir. 5. bölüm 2114. İş ve söz için tanıklarıdır. Bu ikisine bak da için nasıldır anla. 5. bölüm 236. 2. adım. Başkalarını tanıma ve empati. Sosyal bilinç. Bu adımda kişinin çevresini, çevresindeki kişileri, olayları, yaklaşımları ve süreçleri nasıl algıladığına bakılır. Beklentilerinin belirlenmesi, tanımlanması, kendisine ve çevresine yönelik gerçekçi beklentiler geliştirebilmesi, karşısındaki kişinin bakış açısını kavrayabilmesi, başkalarının duygularına karşı hassasiyet kazanması, başkalarını daha iyi anlayabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Hikaye: Bakkal ve Papağan. Bir bakkalın yeşil renkli, güzel sesli, söz söylemeyi bilen bir papağanı vardı. Bu papağan dükkanın bekçisi gibiydi. Alışverişe gelenlere nükteli sözler söyleyerek şakalar yapardı. Müşteriler bir şey sorduğunda insan gibi cevap verir, onlarla güzel güzel konuşurdu. Papağanlara has ötüşü de çok tatlıydı. Efendi bir gün evine gitmiş, papağan da bakkalda bekçilik yapıyordu. Tam o sırada bir kedi kovaladığı fareyle birlikte dükkanın içine daldı. Can korkusuyla ne yapacağını şaşıran zavallı papağan bir o yana bir bu yana kaçmaya çalıştı. Dükkanın bir köşesine sıçrayınca orada bulunan gül yağı şişelerini devirdi. Şişeler kırıldı, yağlar döküldü. Ortalık iyice karıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan dükkan sahibi işine döndü. Etrafına bakıp durumu anlayınca çok kızdı. Papağanın üstüne dökülen yağlardan bu işi onun yaptığını düşündü. O öfkeyle papağanın başına vurdu. Vurmasıyla da olan oldu. Papağanın başındaki tüyler döküldü, kel oldu, dili tutuldu, konuşamaz oldu. Bakkal yaptığına bin pişman olup ah vah etmeye başladı ama ne çare. Saçını başını yolarak keşke elim kırılsaydı da o tatlı dilli papağanıma vurmasaydım diye yakınması boşunaydı. Papağan kel başıyla sessiz sedasız silmiş bir vaziyette oturuyordu. Bakkal, papağanın eski neşeli haline dönmesi için etrafa sadakalar, hediyeler dağıttı. Aradan günler geçmesine rağmen kuş hiç konuşmadı. Bakkal, papağanın bir daha hiç konuşmayacağı düşüncesiyle şaşkın ve ağlamaklı bir haldeydi. Konuşturmak için türlü türlü acayip ve garip sesler çıkarıp papağanı neşelendirmeye çalıştıysa da fayda etmedi. Dükkan sahibi uğraşını sürdürürken bir ara dükkanın önünden kel başlı bir derviş geçti. Papağan onu görünce konuşmaya başladı. Ey arkadaş, nasıl böyle kel oldun? Yoksa sen de mi gül yağı şişesini döktün? Diye seslendi. Papağanın sözünü duyanlar gülmeye başladı. Çünkü papağan kel başlı dervişinde kendisi gibi gül yağı şişelerini devirdiği için sahibi tarafından başına vurularak saçlarının döküldüğünü sanmıştı. Travmaların çözümü ve empati. Bir hikayeyi değerlendirmeye sonundaki travmanın çözülüşünden başlayalım. Şok yaşantılar insanın beynine çözülmemiş travmatik yaşantılar halinde kaydoluyor. Beynin asal yapısını, kimyasını bozuyor. Bu da kişiyi bloke ediyor. Mesela bir çocuk ani ve şiddetli bir yaşantı sonucunda hissettiği korkuyla konuşamaz hale gelebilir. Önceki yıllarda hekimler çoğu zaman bunu kabul etmiyorlardı. Orada muhakkak başka bir hadise yaşanmıştır diye düşünüyorlardı. Ama son yıllardaki gelişmeler sayesinde beynimizin nasıl çalıştığı, nasıl düşündüğü daha iyi anlaşılabiliyor. Bunu en iyi açıklayan model network modelidir. Bu model içerisinde beyindeki her davranışla ilgili çevrimler olduğu gibi kabul edilir. O çevrimler şok yaşantılarla, korkularla, beyinde aşırı derecede ACTH diye bilinen asetaj hormonu salgılar. Bu hormonda böbrekten kortizon hormonu salgılar. Aşırı kortizon hormonu salgılanması sonucunda beyinde hiperkortikolizm oluşur. Böylece beyinde hedef alınan organ hangisi ise onunla ilgili olan network bozulur. Kimisinde konuşamamaya, kimisinde başka durumlara sebep olabilir. Yani herkesin strese duyarlı bir beyin alanı vardır ve bu durum oradaki fonksiyonu bozar. O organı bloke ederek bazı belirtilerin ortaya çıkmasını sağlar. Yaşanan bir başka olay, kişiyi travmanın yaşandığı ana geri götürerek o anda unuttuğu, kullanmadığı bilgiyi hatırlamasını sağlayabilir. Geçmiş yaşantının, travmanın birdenbire benzer bir şekilde ortaya çıkmasıyla o olay yeniden proses edilebilir. Kişi yaşadığı korkuyu proses edince, o korkunun bloke ettiği alanlar yeniden aktif hale gelir. Hikayedeki papağanda da sanki buna benzer bir durum görüyoruz. Yaşanan şoku hatırlatan bir şeyle bastırılan konuşma merkezi tekrar aktif hale geliyor. Yani farkında olmadan çivi çiviyi söker anlayışındaki gibi papağanın yaşadığı travmatik an ilgili çağrışımlar harekete geçirilmiş. O anla bağlantı kurulduğu için papağan farkında olmadığı durumundan sıyrılıvermiş. Böylece travması çözülmüş. Duygusal zeka eğitiminin ikinci basamağı olan empati konusuna dönersek, papağanın farkındalığı kendi çektiği acıyı çeken birini görmesinin neticesinde gelişiyor. Kel derviş bir bakıma papağan için ayna görevinde bulunuyor. Hikayenin empati boyutu buradadır. Bazı sıkıntıları sadece benzer sıkıntıları çekenlerin anlayabileceği anlayışının bir örneği olarak papağanda da beni ancak benim derdimi çeken anlayabilir tarzında bir algı oluşmuş. Beni ne sahibim ne de başkası ancak benim halime düşen birisi anlayabilir diyerek kendisini anlayabilecek birinin olmasının verdiği ümitle papağanın dili çözülüyor. Anlaşılma ihtiyacı çok önemlidir. Sahibi onca dil dökmesine rağmen bunu yapamadığı için papağanını yeniden konuşturmayı başaramamıştır. Oysa adamın yapması gereken şey yaşattığı travmayı kabullenip papağanın travmasını yeniden proses etmesini sağlayacak koşulları hazırlayarak ondan kendisini affetmesini istemektir. Bunu yaptıktan sonra arasını düzeltmeye çalışması da köklü bir çözüm olurdu. Günlük hayatta da bir kişiyi üzdüğümüzde özür dilemeden önce o kişiye kendisini üzdüğümüz durum hakkında bir açıklama yapmamız gerekir. Hikayedeki adam papağanı anlayamıyor. Halbuki papağan gül yağları önemli değil, sen önemlisin deseydi aradaki bağlantıyı kurmuş olurdu. Bağışlanma için öncelikle özür dileyen kişinin hatasının farkına varması gerekir. Çünkü yapılan hatanın farkına varılmaması aynı hatanın tekrarlanma olasılığını arttırır. O zaman ilişki sadece anlık olarak düzelir ama o yara kişinin içinde kalır. İçerideki yaranın düzelmesi için olayın analiz edilmesi gerekir. Hikayedeki insanların papağana gülmesinin nedeni onu anlayamamış olmalarıdır. Diğer insanların empati yoksunluğu, duygusal körlükleri papağanı anlayamamalarına sebep olmuştur. Olayın içinde olmadıkları için konuya yüzeysel yaklaşmışlardır. Sosyal ilişkilerde anlaşmazlık çözümü teknikleri vardır. Bir arabulucu sorun yaşayan iki tarafa "Hadi el sıkışın." dediğinde incinen tarafın hatalı tarafı affetmesi için Hatalı olanın özür dilemesi esastır. Sadece özür dilemek yetmez. Aynı zamanda diğer tarafın yaşadığı travmayı aşması için gerekli olan hata yaptı ama farkına varmış düşüncesinin uyandırılması gerekir. Olayı analiz etmeden sadece menfaat için iyi davranmak, haksızlığa uğrayan kişiyi rahatlatmaz. O nedenle birisinin kalbini kıran bir insan, karşı tarafın kalbini kıran şeyin ne olduğunu tam olarak analiz etmeli ve ben şunlarda hatalıyım diyerek özür dilemelidir. İş ilişkileri söz konusu olduğunda bu analizin yapılması, eğer bir hata varsa aynı hataların bir daha olmamasını sağlamak içindir. Mesela bir hemşire hastaya yanlış bir ilaç verdiğinde o hatanın tüm boyutlarıyla analiz edilmesi ve hemşirenin ondan sonra affedilmesi gerekir. Yoksa o hemşirenin aynı hatayı tekrarlama olasılığının önüne geçilmiş olmaz. Bu tür olayların mantıksal ve duygusal çözümünün beraber yapılması gerekir. Analitik çözümleme içinde travmayı yaşayan kişinin neden-sonuç ilişkisini çözmesi lazımdır. Yoksa sadece özür dilemek duygusal çözüm olur ve yeterli değildir. Mesnevi'den söz. Kendine yapılmasını istediğin şeyi aleme yap. İster eziyet olsun, ister zarar. Çünkü hak gözetlemededir, pusudadır. Hesap gününden önce karşılığını vermektedir. 6. bölüm 4528-4529. Mutlaka gönülden gönüle yol vardır derler. 6. bölüm 2555. 3. adım İletişim becerileri. Bu aşamada kişinin iletişim becerilerini öğrenmesi ve uygulayabilir hale gelmesi, kendi duygu ve düşüncelerini fark edip bunları sağlıklı bir şekilde ifade edebilme becerisini kazanması, ben dilini kullanabilmeyi, ilişkilerimizi devam ettirebilmek için önemli olan becerilerden biri olan hayır diyebilme becerisini yerinde ve zamanında kullanabilmeyi, sözlü sözsüz iletişim becerilerini öğrenmesi amaçlanır. Hikaye. Padişah mı, inci mi? Bir gün padişah divanına bir inci tanesiyle gitti. Vezirine gösterip, bunun değeri nedir acaba diye sordu. Vezir, 100 eşek yükü altın değerinde diye yanıt verince, padişah vezirinden inciyi kırıp parçalamasını istedi. Vezir, böyle paha biçilmez bir inciyi nasıl kırarım, sizin hazinenize nasıl zarar verebilirim diyerek söyleneni yapmadı. Padişah bu cevap üzerine vezire bir elbise bağışladı. Bir süre sonra padişah inciyi bu kez perdeciye gösterdi. Perdeci, bu inci ülkenin yarısı kadar değerli diye cevap verdi. Padişah inciyi parçalamasını isteyince de kırmaya eli varmayacağını söyledi. Perdeci de bir elbise ve parayla ödüllendirildi. Padişah aynı şekilde birçok adamına aynı soruyu sorup aynı cevabı aldıkça onları ödüllendiriyordu. Sonra Eyaz'a geldi sıra. Eyaz incinin çok değerli olduğunu söyledi. Ama herkesten farklı olarak İnciyi kırmaktan çekinmedi. Herkes Eyaz'a büyük bir tepki gösterdi. Eyaz da onlara şöyle dedi. İnci mi daha değerli, padişahın emri mi? Sizin gözünüz padişahın emrinde değil, incinin güzelliğinde. Bu söz üzerine padişah diğer bütün beylerin öldürülmesini emretti. Ama Eyaz araya girip onların bağışlanmasını diledi. Çünkü padişahın buyruğuna karşı pervasız davrananın yine padişahın affından başka sığınacak yeri yoktur. Başkalarının görmediğini görme ve iletişim yeteneği. Burada olaylara farklı bir gözle bakabilme yeteneği sorgulanıyor. Bunun için olayı hadisenin yaşandığı karenin dışına çıkıp değerlendirmek gerekir. Eğer karenin içindeysek yaptığımız analiz tam olarak yerinde olmaz. Kişi sadece gördüğü kadarına odaklanarak gerçek budur diyebilir. Hikayede Eyaz olayı analiz ederken sadece bir açıdan değil, padişahın üstünden de bakmayı başarıyor. Diğerleri sadece padişahın gösterdiği noktaya bakarken Eyaz perspektifi genişletiyor. Demek ki bu durumu değerlendirirken aynı zamanda düşünce sistemimiz üzerine de düşünmemiz lazım. Bunu yapabilenler karenin dışına çıkıp düşünebilenlerdir. Eyaz padişahı ve emrini bir arada analiz ediyor. Padişahın bu emrini kim verdiğini, bunun bir adım öncesini ve sonrasını analiz etmeye çalışıyor. Mevlana bu hikayede bize olayları değerlendirirken sadece söylenenlere değil, söylenmeyenlere ve söylenenlerin de niçin söylendiğini düşünmemizi öneriyor. Eyaz incinin değerli olduğunu söylüyor ama onu kırmaktan da çekinmiyor. Ve kendisine tepki gösterenlere inci mi yoksa padişahın sözü mü daha değerli diye soruyor. Sizin gözünüz padişahın sözünde değil, incinin güzelliğinde diyerek padişahın bu emri neden verdiğini sorguladığını da gösteriyor. Sonuçta inciyi parçalamamak, padişahın emrini küçümsemek gibi bir anlama gelse de, Eyaz yine araya girip padişahın emrine pervasız davrananların yine padişahın affından başka sığınabilecekleri bir yer yok diyerek onların bağışlanmalarını istiyor. Böylece padişahın makamını daha da yükseltiyor. Burada padişahı mutlak güç sahibi bir insan gibi düşündüğümüzde anlatılmak isteneni daha iyi anlarız. Mutlak güç sahibi bir insan incinin güzelliğini değil, kendi fikrinin güzelliğini ön planda tutar. Keskin bir iletişim yeteneği olan Eyaz da dikkati padişahın emrine çekerek kendisinden bekleneni yerine getirmiştir. Mesnevi'den söz. Buluştuğun herkesin yüzünden bir şey yersin. Her buluştuğundan bir şey alırsın. 2. bölüm 1091. 4. adım. Motivasyon ve geleceği planlama. Bu aşamada kişinin amaçlarına ulaşmak için kendini harekete geçirebilmesi, hak ve sorumluluk dengesinin gelişmesi, hedefe odaklanma, dikkati hedefe yöneltebilme, daha az dürtüsel davranma, daha fazla öz denetim yapabilme, hedefe yönelik stratejiler geliştirebilme, kendisi için önemli olan değerleri fark etme, soyut ve somut hedef ayrımı yaparak kendi gelecek planını belirleme, gelecekle ilgili sağlıklı karar alma becerilerinin kazanılması hedeflenmektedir. Hikaye: Tembel Köpek Öyküsü. Kış olunca köpek bir kenara büzülerek der ki, "Şu yaz bir gelsin, dişimi tırnağıma takıp çalışacağım ve kendime bir sığınak yapacağım. Yaz gelince de canlanır, güçlenir ve benim gibi güçlü bir köpeğin sığınağına ihtiyacı var. Hangi eve sığarım ben?" der. Tembelliğe karşı motivasyon. İnsanın motivasyonunu en çok engelleyen şey tembellik eğilimidir. İnsanoğlunun cennetten kovulması aceleciliğiyle cennete girememesi de tembelliğiyle ilgilidir. Hazreti Adem'in cennetten indirilmesinde memnun meyveyi yeme ile sembolize edilen durum, Hazreti Adem'in Hazreti Havva'dan alacağı zevkler anlamında değerlendirilmelidir. Gerçekten de insanoğlu zevke ulaşma konusunda yaratıcının koyduğu sınırları zorlar. Bidayeti cennette olan insanoğlunun yeniden cennete girmesi için de çalışması, tembellik yapmaması gerekir. Motivasyon için insanın bir amacının olması lazımdır. Ancak emeli olan bir insan harekete geçebilir. Hedefi olmayan gemi akıntıya kapılıp gider. Ama hedefi belli ise gitmek istediği yere varır. Motivasyon bir hedefe doğru yola çıkan kişinin o hedefle ilgili isteğinin olmasıdır. Hikayedeki köpek kış gelince bir köşeye büzülüp ihtiyacının farkına varıyor ve şu yaz bir gelsin de diyor. Ama yaz gelince ihtiyacını unutuyor. Burada kısa vadeli düşünen insanların bir sonraki hali düşünmemeleri vurgulanmış. Köpek sadece bulunduğu anı düşünüyor. O anda bir acı çekmedikçe gelecekte olabilecekleri hesaba katmıyor. Tembel köpeğin durumundaki kişi yazın çalışmaz ama kışın gelince de titrer. Eğer kışın titremek istemiyorsak yazın kışı hatırlayarak tembellikten kurtulup tedbir almak için kendimizi motive etmemiz gerekir. Bu nedenle kısa vadeli düşünen insanlar geleceği planlayamazlar. Kişi uzun vadeli düşünüp kendine bir hedef koymazsa tembellik galip gelir. Mesnevi'den söz. Evlere kapılarından girin. Rızıkları sebeplerine teşebbüs ederek arayın. 1. bölüm 1628. 5. adım. Sorun çözme becerileri. Bu adımda stres yaratan durumlar belirlenerek çözüm için strateji geliştirme, gevşeme yöntemleri, olumlu olumsuz düşünme çalışmaları, sosyal ilişkileri analiz etme ve anlama yeteneğini geliştirme çalışmaları yapılır. Olumlu akran ilişkileri geliştirme, sorun durumlarında uzlaşma yeteneğini artırma, ilişki sorunlarını daha iyi çözebilme, dışa dönük, uyumlu olma, paylaşma, işbirliği ve ilişkilerde demokratik olmanın öğretilmesi amaçlanmaktadır. Hikaye. 3 düş. Bir Yahudi, bir Hristiyan ve bir Müslüman birlikte yola çıkmışlardı. Bir konağa geldiler. Müslüman o gün oruçluydu. Ancak diğer ikisi ev sahibinin ikramlarıyla karınlarını iyice doyurdular. Ev sahibi konaktan ayrılırken onlara bir de helva getirdi. İftar vaktinde Müslüman helvayı yemek istedi. Ama diğerleri tok oldukları için helvayı ertesi güne bırakmayı önerdiler. Müslüman, öyleyse paylaşalım, herkes kendi payını istediği zaman yesin dedi. Bunun üzerine arkadaşları, pay eden ateştedir sözünü hatırlatarak onun yemesine de engel oldular. Asıl niyetleri ona dert çektirmekti. O gece yatıp uyudular. Kalktıktan sonra birbirlerine rüyalarını anlatmaya karar verdiler. Ve en güzel düşü gören helvayı alsın diye sözleştiler. Önce Yahudi başladı. Yolda karşıma Musa peygamber çıktı. Peşinden gidip Tur Dağı'na geldim. Derken ışıktan bir kapı açıldı. Birlikte ışığın içinde kaybolup gittik. Sonra dağ 3 parçaya ayrıldı ve bir parçası denize düştü. Deniz suyu tatlı oluverdi. Bir parçası yere düştü. Yerden tatlı sular fışkırdı. Bir parçası da Arafat Dağı oldu. Bir ara kendimden geçtim. Ayıldığımda baktım ki dağ da yerinde Musa da. Sonra dağın altındaki ovada bir sürü insan gördüm. Peygamberler de bunlar. Böylece onların birliğini anladım. Sıra Hristiyan'a gelmişti. Rüyamda Mesih'i gördüm. Onunla göğün 4. katına çıktık. Öyle şeyler gördüm ki dünyada benzerini görmek mümkün değil. Müslüman'ın anlattığı rüyada şöyleydi. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bana bir dostumun Tur Dağı'na çıktığını, diğerinin ise İsa peygamber ile göğün 4. katına yükseldiğini, böylece o hünerli kişilerin üstünlüklerine layık yerlere vardıklarını söyledi. Sonra da benim gibi geride kalmış, bön bir kişinin ancak helva yiyebileceğini bildirdi. Ben de en yüce peygamber olan Allah elçisinin buyruğuna karşı çıkmayacağım için kalkıp helvayı yedim. Sorun çözmede duygusal zekanın etkisi. Sorun çözme becerisi şartlara göre değişir. Çözüm odaklı düşünmeyen kişilerde sorun çözme becerisi pek gelişmez. Bir başkasının başına gelen bir olaydan sonra "Bu olay benim başıma gelirse ne yaparım?" şeklinde zihinsel egzersizler yapmak sorun çözme becerisini geliştirir. Problem çözme yöntemlerinde önce sorun tanımlanır. Daha sonra muhtemel çözüm yolları belirlenir ve en kuvvetli çözüm yoluna karar verilir. Artık tekrar tekrar aynı çözüm yolları düşünülmez. Buradaki örnekte de kişi arkadaşlarını ikna etmek için onları değersizleştirmeden mizahi bir şekilde en iyi mesajı vermeyi başarıyor. Zaten kahramanların hiçbiri gerçek rüyalarını anlatmıyorlar. İşletmecilikte verilen bir örnek vardır. New York'taki Manhattan'da 4 fast food işletmesi aralarında en çarpıcı reklamı yapanın ödül kazanacağı bir yarışma yapıyorlar. Bir tanesi dünyanın en ucuz fast foodcusu, diğeri dünyanın en büyük fast foodcusu diyor. Üçüncüsü dünyanın en gelişmiş fast foodcusu diye yazıyor. Sonuncu da bu mahallenin en iyi fast foodcusu diyor ve ödülü o kazanıyor. Öbürleri çok iddialı olmalarına rağmen en iyi olanın kendisi olduğunu söylüyor. Sorun çözme becerisi duygusal zeka becerilerindendir. Diğerlerini dışlamadan sorun çözmek gerekir. İdeal olan karşı tarafın haklarına da saygı göstererek kazan kazan yöntemiyle sorun çözmektir. Sorun çözme becerisi yüksek olan kişiler aynı zamanda arabulucudurlar. Anlaşmazlık çözümü konusunda uzmanlaşmışlardır. Herkes gelip onlara fikir danışır. Sorun çözme becerisi ne kadar gelişmişse kişinin değeri de o kadar yüksektir. Hazreti Süleyman döneminde iki kadın birden aynı çocuğun annesi olduklarını iddia eder. İkisi de iddiasından vazgeçmeyince Hazreti Süleyman'a gelirler. Hazreti Süleyman, "Kılıç getirin, çocuğu ikiye yarıp ikinize paylaştıracağız." deyince çocuğun gerçek annesi, "Aman aman, yeter ki çocuğum yaşasın, ben iddiamdan vazgeçiyorum." diye çekilir. Diğer kadınsa, "O benim çocuğum, onu ben istiyorum." demeye devam eder. Bu tepkilerden sonra Hazreti Süleyman, çocuğu "istemiyorum" diyen kadına verir. Çocuğun gerçek annesi bebeğinin ikiye bölünmesini istemezler. Diğeri çocuğun canı pahasına ısrarından vazgeçmediği için onun çocuğun gerçek annesi olmadığına hükmeder. Hazreti Süleyman burada anlattığımız sorun çözme stilinde duyguları dikkate almış, olayların görünen kısmına değil duygusal muhakemeye öncelik vermiş, böylece adaleti gerçekleştirmiştir. Mesnevi'den söz. Her günün hali, dünkü günün haline benzemez. Haller, ırmak gibi akar gider. Onu bağışlayacak, akışını durduracak hiçbir şey yoktur. Her günün sevinci bir başka çeşittir. Her günün düşüncesinin başka bir tesiri vardır. Ey genç, şu beden bir misafirhanedir. Her sabah o eve yeni bir misafir, dert, düşünce gelir. Sakın, bu misafir bana yük olur, kalır deme. Biraz kalır sonra yine geldiği gibi gider, yokluğa karışır. O görünmeyen cihandan, gayb aleminden gönlüne gelirse, onu bir misafir say, onu hoş tut, güler yüzle karşıla. 5. bölüm 3642-3646. 12. ayrımın sonu. Sayfa 214.